Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için... Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine sizlerle buluşmanın mutluluğuyla açıyoruz bugün de programımızı. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri, hacamat ve sürük tedavisi üzerine değerli bir konuğumuz olacak stüdyomuzda 24. dönem Şırnak Milletvekili Doktor Mehmet Emin Dindar bizlerle birlikte olacak ve detayları kendilerinden öğreneceğiz. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Çekimleri Fransa ve Almanya'da gerçekleştirilen gerçek bir hikayeden uyarlanan İçimdeki Sızı filminin yönetmeni Tolga Kayhan telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve filmle ilgili detayları alacağız. Göç Yolları köşemizde İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle olacak. Türkiye'de göç araştırmalarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Seni dertler yıpratmış, koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. We'll be right back. edersen de yıllar geçiyor fark etmesen de.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. 24. dönem Şırnak Milletvekili Doktor Mehmet Emin Dindar şu anda bizimle birlikte stüdyomuzda. Sayın Dindar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim dinleyicilerimiz sizi yakından tanıyorlardır ama biz bugün çok da merak ettiklerini düşündüğümüz bir konuyu aslında onlara anlatmak için birlikteyiz. Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini konuşacağız. Hacamattan bahsedeceğiz, sülük tedavisinden bahsedeceğiz. Siz bu çalışmalara nasıl başladınız? Biraz dinleyicilerimize anlatır mısınız?
Evet. Ben Cerrahpaşa mezunuyum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Tıp doktoruyum. Ama 80'li yıllardan bu yana ilaçların dışında, yani bu sentetik ilaç dediğimiz ortodoks tıbbın reçete olarak yazıp eczaneden aldığımız ve bazı şeylere yararlı olduğu gibi bazen de yan etkilerinden dolayı başka bir zarar vücuda hasıl olduğundan ben böyle bu alternatif tedavi, ben alternatif tıp demiyorum. Alternatif tıp değildir. Tıp bir bütündür. Tıbbi Nebevi var, İbn-i Sina tıbbı var, Ortodoks tıbbı var, alternatif tedaviler vardır. Dolayısıyla bunların tümünü tıp kabul edersek bu alternatif tedavileri
tıbbın bir parçası.
Ama ne yazık ki 1920'lerde Cumhuriyet kurulduktan sonra bu tür şeyler yasaklanmış. Hacamattır, sülüktür, bitki tedavileridir yasaklanmış. Allahu alem, yani kanaatımca o dönemin ilaçlarla ilgili para kazanan kişilerin kendi lehine çıkartmış olduğu bazı kanunlardan dolayıdır. Millet hastalansın, gelsin ilaçlarımızı kullansın. Tabii o konuda eskiden millet hastalandığı zaman karı koca ilacı dediğimiz veya anamızın, babamızın, dedelerimizin, nenelerimizin veya hekim dediğimiz doktorların dışında tecrübe bilgili kişilerin yanına giderlerdi genelde ne yapmamız gerekir diye. Tabii oradan yola çıkaraktan bir iki bazı tecrübeler de kazandıktan sonra nerede bu tedavileri yapan birileri olsaydı Türkiye'nin neresinde olursa olsun ben giderdim kapısını çalardım. Ben işte Cerrahpaşa'da okuyorum, işte stajyer doktorum, bu tür tedavileri de yapıyorum. Sizin yaptığınız bu tedaviler nedir, öğrenebilir miyim, faydalanabilir miyim diye kapı kapı dolaşırdım ben ve not ederdim. Bazıları ketum olurdu, fazla bilgi aktarmazlardı, bazıları da sebil idiler, Allah onlardan razı olsun. Ve çok güzel bir şekilde bazı insanlardan bayağı bilgi elde ettik. Hele birisini yad etmeden geçemeyeceğim Erdekli Hasan Dede. Erdekli Hasan Dede şu an 126-127 yaşlarında. Ama benim senin gibi yaşıyor, dolaşıyor. Ve o insandan çok yararlandık. Allah ondan razı olsun. Çoğu konularda bize öncü oldu, yardımcı oldu. Bu konularda hangi bitkiyi nasıl kullanalım diye.
Kendinde de uyguluyor demek
tabii,
ki değil mi?
Hem uyguluyor hem de millet yanına geliyordu, tedavi görüyordu yanında. Dolayısıyla biz baktığımız zaman bu tür tedavilere he şu demek değildir. Asla biz doktora gitmeyelim. Haşa yok. Elbette tıbbın nimetlerinden yararlanacağız. Onun filmlerinden, tahlillerinden, röntgenlerinden, tetkiklerinden, hepsinden yararlanacağız. Bunlardan yararlandıktan sonra acaba bu tür tedavileri biz yaparken vücudumuzun bir kısmını tedavi ederken diğer kısmına zarar vermeden bir yöntem var mıdır? Bunların üzerinde durmamız gerekir. Örneğin hacamat dediğimiz şey. Hacamat sadece bir yerden bir kan alma değildir. Vücudun içerisinde yoğunlaşmış ağır metallerin oluşmasıyla artık dolaşıma katkısı olmayan, hatta belki bazen dolaşıma zararlı olan ve damarların çeperlerini tıkayan, geçirgenliğini ortadan kaldıran, oraları tıkayan ve kılcar damarları tıkayan ağır metalli olan o kanları biz temizliyoruz, alıyoruz hacamatta. Ve aynı zamanda nirengi noktalarımız vardır. O nirengi noktaların menfezlerini açıyoruz, çakralarını açıyoruz.
Ben tam aslında onu en çok merak ediyorum.
Çakralarını
açıyoruz. O noktaları
açıyoruz.
Nasıl belirlendiğini.
Nasıl bir tıpta da bellidir. Bunun gerek şeyde akupunktur noktalarımız, gerek fiziksel olarak belli başlı vücuttaki bazı noktaları, biz bunları uyardığımız zaman oraya giden kanlar tıkalı ise eğer, şayet ağır metalden dolayı, aldığımız ışınlardan dolayı, radyoaktif maddelerden dolayı, bir televizyonu seyrederken vücut negatif bazı şeyleri alıyor. Radyoaktif maddeleri alıyor. Telefonu kullanırken hakeza.
Evet.
Ondan sonra bilgisayar kullanırken hakeza. Işıkları yaktığımızda hakeza. Vücut bir nevi kirleniyor. Biz bu kirliliği ortadan kaldırmak için vücudu temizlememiz gerekir. Nasıl elimizi yüzümüzü yıkıyorsak, temizliyorsak.
Ayağımızı da temizlenmesi.
Evet, aynı zamanda vücudumuzun detoksa ihtiyacı vardır. Yani vücudun doğal olarak atamadığı, yediğimiz, içtiğimiz fazlalıklar, olumsuz şeyler, vücutta biriken şeyler ve kanımızda dolaşan olumsuzlukları ortadan kaldırabilmemiz için biz de vücuda bir detoks yapmamız gerekir. Yani belli aylarda, belli günlerde, belli zamanlarda vücudu temizlememiz gerekir. O da en güzel temizleyici özelliği hacamattır.
Sayın Dindar, belli günlerde, belli
evet,
zamanlarda dediniz.
Evet,
orayı biraz
evet,
detaylandırabilir
miyiz? Onu açalım,
lütfen.
Açalım. Mesela ilkbahar ve sonbahar aylarında hacamatın yapılması çok çok daha faydalıdır. İlkbahar
tam mevsimindeyiz
ve sonbahar tam mevsimindeyiz. Evet. Bu ilkbahar ve sonbahar aylarının da günlerine baktığımız zaman eğer bayansa adette olmaması gerekir. Bu bir. Temizlenmiş olması gerekir. Abdestli olması gerekir. Erkekse o yönü olmadığı için genel anlamda ayın 12'si 13'ünden sonraki günlerde yapmak gerekir. Genel anlamda. Met cezir olayları ayın güneşe ve dünyamıza yaklaş tarzından dolayı ve benzeri, yani ayın, her ayın diyelim ki 12-13'ünden sonraki günlerde yapmak da daha yararlıdır. Bu bir. İkinci olan noktası da nerelerde yapmamız gerekir, hangi noktalara yapmamız gerekir? Bunların tümünü çok şükür, eskiden yasaktı doktorların yapması dedik ya.
Evet.
Ama çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde ben çok uğraştım, ilgilendim, bize destek verdi. Sağlık Bakanımız da herkese destek verdi. 2 sene öncesinde tamamlayıcı tıp niteliğinde üniversitelerimize ve tıp fakültelerimize bu yerleşti hacamat. Çok şükür. Her şeyden önce sadece hastalanan kişilere de yapılmıyor. Hastalanmamak için yapılması gereken bir tedavi yöntemi.
Yani herkes uygulayabilir.
Buyurun?
Herkes uygulayabilir.
Evet, herkes bu tedaviyi alabilir.
Alabilir.
Ama bizim tavsiyemiz nedir Sezin Hanım? Bizim tavsiyemiz bu işin ehli olan kişilerden yapmak gerekir. Onlardan tedavi almamız gerekir. Onlar da tıp doktorlarımız. Bugün tıp doktorlarımız çok şükür artık bu tedavileri yapabiliyorlar, sertifika alabiliyorlar, bunların kurslarına gidebiliyorlar ve kendi muayenehanelerinde veya kliniklerinde bu uygulamayı yapabiliyoruz. Çok güzel bir hediye oldu Türkiye'ye bu.
Evet.
Ve sonuç itibariyle koruyucu hekimlik özelliğine sahiptir. Senin hastalanmaman için tedavi oluyorsun sen. En güzel yönü de budur. Yani koruyucu hekimlik hastalanmamak için seni tedavi ediyor. Zaten nasıl biz aracımızı her 3-4 ayda bir gönderiyoruz, yağını, filtresini değiştiriyorsa.
Aracımıza kendimizden çoğu zaman daha iyi bakıyoruz.
Nedendir? Çünkü biz biniyoruz evet, diye aracımıza ihtimam gösteriyoruz değil mi? Dikkat etmemiz gereken bazı şeyler. Veya lastiğinin havası eksikse tamamlıyoruz, rut balansını ayarlıyoruz, benzini eksikse veriyor falan var. Vücudun kendisinin de bu tür tedavilere, bu tür eksiklikleri gidertmeye, bu tür muhafaza için, koruyuculuk için, hastalanmamak için bu tür yöntemlere ihtiyacı vardır. Benim bir hastam vardı. Gerçi tedavi gören kişilere ben hasta demek istemiyorum. Ben bir diyelim ki bu tedavi görmek isteyen bir arkadaşımız vardı. Ben bir soru sordum. Dedim ki nedir bu sizin 3 ayda bir gelip de bizim burada tedavi görmeniz, yani size ne fayda veriyor? Bir hastalığınız falan da yok. Nedir şeyiniz? Dedi, eskiden ben hacamat olmadan önce ufak bir soğuk algınlığında, gripal enfeksiyonda, havanın sert gelişinde, soğuk su içtiğimde veya bir terlediğimde benzeri bir şeylerde hemen hastalanıyordum. 3-4 günde yataklara düşüyordum. Ama ben bu tedaviyi gördükten sonra çok şükür artık böyle bir hastalığım yok yani. Gripal enfeksiyon bazen ayakta geçiriyorum.
Demek ki vücut bağışıklık kazanmış.
Bağışıklık sistemini güçlendirmek evet. için yapılması gereken bir tedavi yöntemidir. Onun için immün sistemimiz, bağışıklık sistemimiz güçlüyse zaten hastalık seni terk ediyor, kaçıyor senden. Ama zayıf düştüğümüz zaman bu sefer hastalık sana baş ediyor. Geliyor seni yakalıyor ve seni halt ediyor. Onun için ne yapmamız gerekir? Bir, koruyucu hekimlik için hacamat olmamız gerekir. İki, yeme içmemize dikkat etmemiz gerekir. Hı hı. En çok önemli olan şey yeme içmedir. Nedir bunlar? Mevsimine göre meyvesini, sebzesini yiyip içeceksin. Mevsimine göre. Nedir bu? Kış ayını geriye bırakmak üzereyiz. Kışın vücut neye ihtiyaç hissediyor? Isınmaya ihtiyaç hissediyor. Nedir bunlar? Mesela yer altında yetişen patatestir, soğandır, ondan sonra pancarlardır, ondan sonra turplardır. Bunun benzeri şeyler vücut aldığı zaman bir direnç veriyor, bir enerji veriyor. Soğuğa karşı senin vücudunu muhafaza ediyor. Mesela diyelim ki baklagillerden nohuttur, fasulyedir. Benzeri şeyleri yediğimiz zaman vücut ısınmaya başlıyor. Kendini soğuğa karşı
koruyor.
Ama tam tersini düşünelim. Yaz ayı geldiğinde ne oluyoruz bu sefer? Sıcaktır dışarısı. Güneşe karşı, ısıya karşı vücudun kendini serinlemesi gerekir. Serin tutması gerekir. Ne yiyoruz bu sefer? Allah'ın nimetleri buldur bize vermiş.
Karpuz.
Kavun yiyoruz, karpuz yiyoruz. Domates yiyoruz, salatalık yiyoruz. Bunun benzeri şeyleri yemeye başlıyoruz. Bunları yediğimizde vücut serinleniyor. Dışa karşı kendini muhafaza ediyor. Demek ki biz yaz ayında yaz şeylerini yememiz gerekir, meyve sebzesini. Kış ayında da kış meyve sebzesini yememiz gerekir. Biz onu karıştırmamamız gerekir. Biz onları karıştırdığımızda hiçbir özelliği olmuyor. Sadece mideyi dolduruyoruz. Bazı araştırmacılar normal bir domatesin değerini diyelim ki serada veya güneş görmemiş bir yerde yetiştirilen bir domatesin değeriyle mukayese ettiklerinde 20-30 katı daha yüksek olduğunu görüyorlar. Onun içerisindeki aldığımız mineralleri, vitaminleri, içinde aldığımız gıdaları bir bakıyor 20-30 kat daha fazla değer. Demek ki biz mevsiminde yediğimiz bir domatesin eş değeri nedir? Mevsiminde olmayan 20 tane domates yemesine bedeldir. 20 domates yemeyeceğimize göre biz mevsiminde yesek o bir domates 20'ye bedeldir. Onun için dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de yeme ve içmedir. Ama yeme içmeyi de ne kadar yiyelim? Zayıf, küçük birisiyle aynı mı yiyelim? İri yarı cüsseli bir arkadaşımızla aynı mı yiyelim? Hayır. Herkesin kendi avucu kadar bir midesi vardır. Şu elimizi birleştirdiğimiz zaman küçük parmak, baş parmak, bir avuç, iki elimiz birleştirdiğimizde bu midemizin ölçüsüdür. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Bir öğünde midemizi tıka basa doldurmamalıyız. Niye? Ona fazla verdiğimiz zaman sadece senin miden rahatsız olmuyor. O fazlalık bağırsakları da rahatsız ediyor. Bağırsak da hayır, sadece o da rahatsız olmuyor. Karaciğer onu süzerken o da rahatsız oluyor. Böbrek onu sıvılarını fazla dışarı atarken o da rahatsız oluyor. Ve bunun benzeri. Dolayısıyla o fazlalıklar nereye gidiyor? Gidiyor damarların çeperlerine yerleşiyor veya karaciğerin üzerine birikiyor bir yerlerde veya böbreklerin üzerine birikiyor bir yerde. Her birisi bir yerde yağlanıyor. Saklanıyor. Bu sefer biri diyor ki ben yoruluyorum, gidiyor karaciğerinde yağlanma vardır, yağı az ye. Halbuki yağ insan vücuduna yararlıdır. Fazla yediğimizde zararlıdır. Yani yemeği yiyecek miyiz? Evet. Mevsimine göre mi yiyeceğiz? Evet. Miktarına göre mi yiyeceğiz? Midemize göre mi yiyeceğiz? Evet. Peki ne kadar yiyelim? Yani kaç aralıklarla yiyelim? Ortalama olarak sıvı şeyler vücudu terk ettiğinde yarım saattir. Mideyi terk edip bağırsağa geçtiğinde. Biraz solu şeyler diyelim. O da 2 saattir. Katı şeyler ise, yiyecekler, gıdalar ise bağırsaklara geçtiğinde 4 saat geçiyor aradan. Demektir ki 4 saatten önce ikinci bir yemek yemememiz gerekir. Ortalama 6 saattir. Ortalama yemeğimiz 6 saattir. 6 saat artı eksi 2. 4 de olabilir, 6 da olabilir, 8 de olabilir. Ama bunun dışına çıktığımız zaman vücut sinyal verebiliyor. Vücut sinyal verebiliyor. Ha biz ne yapmamız gerekir? Yemekle yemek arasını ortalama olarak 6 saat bir zaman dilimini bırakmamız gerekir. Zaten mideyi doldurmamamız gerekir. 1/3 su, 1/3 yemek, 1/3 de hava. Rahat hareket edebilsin. Böyle yaptığımız zaman biz rahatsız olmayız. Hem gıdamızı almış oluyoruz, hem de fazla rahatsız olmamış oluyoruz. Ha bununla beraber diyelim ki biz ilkbahar aylarına mı geldik? Tamam. Ne çıkıyor? Çeşit çeşit yeşillikler çıkıyor. Onlardan yararlanmamız gerekir. Ben niye ıhlamur içiyorum? Dışarıdaki hava değişimlerinden dolayı soğuk rüzgarlara karşı vücut direncimi yükseltsin diye. Vücut direncimi yükseltsin diye. Varsa vücutta bir mikrop, antioksidan özelliği de vardır, detoksunu yapsın diye. Biz bunları bilerek, bilinçli olarak kullandığımız zaman vücudumuzu zarar görmeyiz, hastalanmayız. Ha, şimdi boy kilo meselesine baktığımız zaman boy ile kiloyu zaten vücut kendi kendini sana tarif ediyor. Diyor ki fazla yersen kilo alırsın. Ne kadar kilo alsak iyidir. Diyelim ki boyumuz 1.70. Biri çıkart ne kaldı?
70.
70. Bizim kilomuz 70 olmalı. Artı 10, eksi 10 olabilir. Ama o sınırların dışına çıktığımız zaman vücutta bir rahatsızlık var. Ve hemen vücut onu tespit ediyor, bize bildiriyor. Biz farkına vardığımız zaman biz daha erken teşhis dediğimiz noktada o hastalığı yakalıyoruz. Ama onun ismi ileride şekerdir, ama onun ismi tansiyondur, ama onun ismi obezitedir, ama onun ismi karaciğer yağlanmasıdır, ama falandır, ama filandır. Hı hı. Demek ki önemli olan nedir? Vücudun o endekslerine baktığımız zaman ölçüleri kaçırmayacağız, yemeğin ölçüsünü kaçırmayacağız, hormonlu şeyleri yemeyeceğiz. Hele poşetin içine bir şey girdiyse, fast food dediğimiz, poşetin içine girdiyse asla ve kat'a yemeyeceğiz. Neden diyeceksin? Çünkü en düşüğü küçük bir ciklete ele aldığımız zaman araştırma yaptım. Küçük bir ciklette 16 çeşit katkı maddesi var içinde.
Korunsun diye.
Evet. Bir, ısısını korusun diye, ıslaklığını korusun diye, nemini korusun diye, kıvamını korusun diye, raf ömrünü uzatsın diye, sertliğini, yumuşaklığını korusun diye say sadece bir küçücük ciklette 16 çeşit katkı maddesi vardır ve hepsi de vücuda zararlıdır ve zehirlidir. Dolayısıyla bir şey poşete girdi mi
ondan
uzak duracağız. Kendi yediğimiz içtiğimizde ekmek çok çok önemlidir. Yemeyeceğiz demiyorum ama ağırlıklı yemeyeceğiz.
Kararında.
Ekmek bittiği zaman yemeğimiz bir parça küçük bir ekmek yiyebiliriz. O da şimdiki gördüğümüz içinde şunu alınmış, bunu alınmış, kepeği alınmış, falanı alınmış, filanı alınmış değil. Normal tam buğday ekmek diyorum yemek gerekir. Asla onun dışında yememek gerekir. Hele şimdi gıdalara baktığımız zaman tavuğu marketten aldığımızda bakıyorsun ki 20 günde yetiştirilmiş sana satıyor.
Evet.
Asla asla antibiyotiklerle büyütüyorlar, vitaminlerle büyütüyorlar. Zarardan başka hiçbir faydası yok. Yürüyen tavuk varsa keselim yiyelim, yoksa yemeyelim. Ve bunun benzeri. Ha biz zararlı olan şeyleri yemezsek, fazla da yemezsek, mevsimine göre de hareket etmeye kalkarsak problem azalıyor. Problem azalıyor. Ha bu demek değildir ki illa her bitkiyi de yiyelim içelim. Doktorundan bilgi alaraktan yiyip içmekte yarar vardır. Bazı bitkilerimiz vardır, harika faydaları vardır. Ama fazla kullandığımızda
zarardır.
Örneğin bir meyan kökü. Meyan kökü akciğer temizleyici özelliği vardır, bağırsak çalıştırıcı özelliği vardır. Yani çok güzel bir detoks özelliğine sahip bir bitkimizdir. Harika bir tadı da vardır. Ama 15 günden fazla kullanırsak, hele hele biraz hipertansiyona yatkın bir hastaysa, bir kişi ise, yani yüksek tansiyona meyilli birisi ise, mutlaka yüksek tansiyon fırlar o insandan. Onun için ölçülü dikkat etmemiz gerekir, ölçülü hareket etmemiz gerekir. Sağlıklı yaşayabilmemiz için bir nefsimize hakim olmalıyız. Her obur cubur yememeliyiz. Dikkat etmeliyiz. Lazım olan şeyleri yiyip içmeliyiz. Lazım olanı diyorum. Lazım olmayandan uzak durmalıyız. Midemize biraz zaman tanımalıyız. Ben bazen şuna benzetiyorum. Çamaşır makinesini açtık, içine doldurduk, ayarladık bir saate. 15-20 dakika geçti, birisi bir çamaşır makinesi daha bir çamaşır daha getirdi. Biz çamaşır makinesini açıp atıyor muyuz içine? Atmıyoruz. Diyoruz ki yok, bu bitsin. Ondan sonra ikinci bir seferde. Midede yediğimiz içtiğimiz hazm olmadan ikinci bir yemek yiyene İbn Sina diyor ki ben taaccüp ederim diyor. Yemek yiyip lavaboya gitmeden ikinci yemek yiyene İbn Sina, doktorların piri, diyor ki ben taaccüp ederim diyor. Yine çok fazla tok olmamamız gerekir. Fazla tok olduğumuzda vücudun belli yerlerine gidip yerleştiği zaman bu fazlalıklar, vücut onu harcayamıyor. Harcayamadığı zaman o damarları tıkıyor, evet. Ve oksijensiz bir kanla baş başa kalıyoruz. Ve vücuttaki rahatsızlıklar çoğalıyor, azalmıyor. Halbuki biz onu biraz aç kaldığımızda vücut oradaki gıdaları alıp fagosite ediyor, enerjiye çeviriyor. Enerjiye çevirdiğimiz zaman vücut hem ihtiyacını karşılamış oluyor, hem de o fazlalıklardan kurtulmuş oluyor. Biz ara sıra aç kalmalıyız. Ara sıra aç kalmalıyız. Yine İbn Sina'nın bir sözü aklıma geldi. Diyor ki açlık şifadır. Tokluk hastalıktır diyor. Tokluk hastalıktır diyor. Bu çok önemlidir. Yine başka bir şeylere baktığımız zaman, böyle değerlere baktığımız zaman, koşuculara bakın, hepsi zayıftırlar, göbekli değildir. Futbolculara bakın, sağlıklıdırlar ve göbekli değildirler, kilolu değildirler fazla. At koşturanlara, seyislere bakın. Yine hakeza ve bunun benzeri. Demek ki biz vücudumuzu muhafaza edebilirsek, verilen ölçülere dikkat edersek, yeme içmemize dikkat edersek, hangi mevsimde ne yiyelim, ne içelim dikkat edersek, hangi mevsimde hangi bitkileri kullanalım veya hangi hastalıklara karşı hangi bitkileri kullanalım dikkat edebilirsek, zamanı geldiğinde hacamatlarımızı yapabilirsek, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisi aklıma geldi. Diyor, ümmetim için en hayırlı tedavi hacamattır diyor. Hem olmuş hem de tavsiye etmiş. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hacamat olan o sene felç olmaz. Çok güzel bir.
Çok kıymetli.
Çok güzel bir söz. Senede bir 10-15 dakika hacamat olanım ne olacak? O sene felç olmayacağımıza dair bir garanti, bir garanti veriyor.
Sayın evet. Dindar, yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Evet. Tam aslında onu soracaktım. Evet. Hani bir yıl içinde kaç kere hacamat yaptırılabilir?
Benim kendi edindiğim bilgiler ve yaptığım tecrübelere dayanarak söylüyorum. İlkbaharın 3 ayı, sonbaharın 3 ayı.
Ama her 3 ayda bahar, birer kere mi?
He, birer kere. İlkbahar ve sonbahar. Yani senede 2 sefer.
2 sefer. Ha, başında ve
ilkbahar ve sonbahar aylarında hacamat olursak vücudumuzun detoksunu yapmış oluruz. Oradaki nirengin noktalarını uyarmış oluruz. Oradaki ağır metal olan kanları birikmiş, ağırlaşmış, dolaşıma katkısı olmayan ve aynı zamanda yoğunlaşmış, parçalanmış kanların o hücrelerini, yapılarını, elemanlarını dışarı atmış oluruz. Vücut detoksunu görmüş olur, rahatlamış olur, sıkıntı olmaz. Kendini korumuş oluruz hastalıklara karşı. Yani aynı zamanda illa hastalanalım da hacamat olalım değil. Hayır, koruyucu hekimlik özelliği vardır. Dolayısıyla bu konuda dikkat edersek, sağlığımıza dikkat ettiğimiz zaman problemimiz azalır.
Sayın Dindar, çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzeldi ve o kadar tatlı tatlı anlattınız ki inanın hanım, hiç kesmek istemiyorum.
Ben yani şunu dinleyicilere tavsiye ediyorum. Ehil kişiler tarafından hacamat olunuz. Doktorlar tarafından hacamat olunuz. Hastalanmamak için hacamat olunuz. Hastalanmışsanız olunuz ki iyileşesiniz. Ben bütün dinleyicilerime sağlık sıhhat diliyorum. Hacamatı da tavsiye ediyorum.
Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür verdiğiniz ediyorum. Bilgiler için. Öyle peki. Kıymetliydi ki eksik olmayın, ağzınıza yüreğinize teşekkür sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Doktor Mehmet Emin Dindar stüdyo konuğumuzdu. Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri üzerine, özellikle hacamat üzerine konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye'de göç araştırmalarını konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla. Kaç yıllarında başladı hocam araştırmalar?
Şimdi tabii Türkiye'nin göç geçmişine bakacak olursak, daha doğrusu bir farkındalık ilk defa 1960'lı yıllarda başladı biliyorsunuz. 1961 yılının 30 Ekim'inde Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü sözleşmesinin ardından Türkiye'den çok sayıda Türk işçisi Almanya'da çalışmaya gitti. Daha sonraki yıllarda diğer ülkelere de gitmeye başladılar ve dolayısıyla ortaya bir olgu çıktı. Bir göç olgusu, yani bir iş gücü göçü olgusu. Tabii bunun çok farklı boyutları var. Çok önemli bir olgu. Bunu çeşitli boyutlarıyla incelemek, irdelemek, ne olduğunu tam olarak ortaya çıkarmak, getireceği faydalar, zararlar nedir, etkileri ne olacak? Bunun bir takım araştırmalara konu yapılmak istenmesi çok doğal tabii. Ancak bu işin öncüsü 1964 yılında Boğaziyan'da ilk araştırmayı yapan, o zaman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi olan Profesör Doktor Nermin Abadan hocamız. Nermin Abadan hocamız Boğaziyan'dan yurt dışına gitmiş olan Türk işçileriyle ilgili, onların aileleriyle ilgili ilk araştırmayı yaptı 1964. Dolayısıyla aslında işin duayenidir, öncüsüdür. Daha sonra başkaları da çıktı, başka bilim insanlarımız da çıktı. Mesela bunlardan birini daha hatırlatayım. Daha önce yapmış olduğu bir yayını bu yakınlarda yeniden düzelterek yaptı, işte eklemeler yaparak piyasaya çıkarmış olan Ali Sadi Gitmez hocamız var, profesör. Fakat 1980'lerden sonra tabii bu göç olgusu geliştikçe, göçle ilgili alanlar farklılaştıkça ilgi de artmaya başladı. Yani birçok bilim insanımız yurt içinde ve yurt dışında, yani yurt dışındaki Türkler de bu konularda çalışmalar yapmaya başladılar. Çok sayıda doktora tezi, yüksek lisans tezi ortaya çıktı. Fakat kurumsal bir araştırma altyapımız yoktu uzun zaman. 1990'larda biraz hızlandığını görüyoruz. Çünkü mesela iş gücü göçünün Türkiye'nin ekonomisine etkileri çok önemliydi. Türkiye'nin işte uzun yıllar içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkışta ve ödemeler dengesinin dengeye kavuşmasına katkısı adına birçok dönemlerde işçi dövizleri çok önem kazanmıştır. Ve o işçi dövizleri üzerine de birçok ekonomik çalışmalar yapılmıştır. Bunun ötesinde yurda dönen işte vatandaşlarımızın bir süre çalışıp yurt dışında onların mesela kalkınmaya olan etkileri yine önem kazanmıştır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın siyasal davranış biçimleri önem kazanmıştır. Ve yaşadıkları ülkeler açısından da onların yaşadıkları toplumlara entegrasyonları konusu çok önem kazanmıştır. Bu konularda da birçok çalışmalar yapılmaya başladı. Ama dediğim gibi 2000'lere gelene kadar aslında bir kurumsal altyapı yok. Yani üniversitelerde münferit araştırmacılarımız var. Bunlar yurt dışı bağlantılı olarak da araştırmalar yaptılar. Gittiler, bir araştırma nasıl yapılması gerekiyorsa bütün şartları yerine getirerek güzel çalışmalar yaptılar. Önemli eserler verdiler. Ama dediğim gibi bir kurumsal altyapı bir türlü olmadı falan. 2004 yılında Koç Üniversitesi'nde Mire Koç adı altında Profesör Ahmet İçduygu hocamızın önderliğinde bir merkez oluştu. Ondan az önce de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bir göç araştırmaları işte merkezi oluşmuştu. Ama Mire Koç çok önemli çalışmalara imza attı. Ciddi teşvikler getirdi. Araştırmacılara çok önemli teşvikler verdi, burslar verdi. Dolayısıyla bir kurumsallaşma başladı. Şimdi biliyorum ki bugün Türkiye'de yanlış da olabilir bu söylediğim belki ama yani bir iki hatayla 25 civarında üniversitemizde göç araştırmaları merkezi var. Bu şimdi niye önem kazandı? Bir de ona bakmak
evet,
lazım.
Evet.
Türkiye biliyorsunuz 2011'den sonra bu Arap Baharı, sözde Arap Baharı sonucunda çok önemli bir göç alan ülke haline geldi. Biraz daha öncesine gidecek olursak 90'ların başından itibaren, yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünden itibaren liberal vize politikamızın da etkisiyle Türkiye'ye çok sayıda eski Sovyet coğrafyasından göçmen geldi. Çalışmaya geldiler, çeşitli amaçlarla geldiler. Birçok dramatik sahneler de vardır, yani olaylar da vardır. Fakat Türkiye böyle birdenbire zaten konumu itibariyle, coğrafi konumu itibariyle böyle işte üç tarafı deniz, kıtaların arasında geçiş bölgesi. Tarihin ilk çağlarından beri bir göç alanıdır, yani bu şekilde değerlendirmek lazım. Ve çok sayıda insan Türkiye'de gelip hatta 2000'lerin başında 1-1,5 milyon kadar Türkiye'de kaçak yabancı işçinin varlığından söz ediliyordu. Yani çalışıyorlar ve aslında bizim mevzuatımız da o zaman daha modernleştirilememiş, uygun hale getirilememiş. Kaçak çalışıyorlar. 1-1,5 milyon önemli bir rakam. Şimdi nüfusumuz 82 milyon oldu ama o yıllarda daha o kadar değildik. Türkiye bu özellikle Arap Baharı meselesi ve Suriyelilerin gelmesiyle, Iraklıların gelmesiyle çok önemli bir göç kabul eden, göçmen kabul eden ülke haline geldi. Göçmen derken bunlar tabii aslında sığınmacı, büyük çoğunlukta sığınmacı. Yani tahminen İstanbul'da 560 bin Suriyeli ama yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde belki 1,5 milyon falan yabancı insan yaşıyor. Yani başka uyruklu insan yaşıyor İstanbul'da sadece. Türkiye'de bugün 4,5 milyondan söz ediliyor. İşte yarım milyona yakın Iraklı, efendim işte 80-100 bin Afganistanlı, başka ülkelerden gelenler falan. Dolayısıyla 4,5 belki de 5 milyona bulan bir yabancı nüfus barındırıyoruz ülkemizde. Şimdi bu ne demek? Yani her şeyden önce toplumsal barış açısından, ekonomi açısından, uluslararası ilişkilerimiz açısından, insani sebeplerle birçok bakımdan aslında araştırılması gereken bir alandır yani. Birçok alandır veyahut da bir alanlar manzumesidir. Dolayısıyla bu ilginin de artmış olduğunu görüyoruz. İşte üniversitelerimizde özellikle böyle merkezlerin açılması, işte bir takım projelerin, bir takım araştırma projelerinin özellikle ve bunlarla bağlantılı olarak yayınların başlamış olması çok avantajlı. Çünkü ben öteden beri de şunu hep altını çizerek söylemek isterim. Türkiye bu konumuyla aslında bir norm ve standart belirleyen ülke olma noktasına geldi. Yani şunu özellikle söylemek lazım. Bu kadar insanı kabul eden, dünyanın en çok sığınmacı kabul eden ülkesi konumundaysanız, bu insanlara yapılacak muamele, bu insanların geleceği, bu insanlarla ilgili hukuki durum, statü gibi konularda bazı sözleri söyleme hakkınız vardır. Ve bu da dünyada kabul edilmesi gereken sözlerdir bunlar. Dolayısıyla bizim de tabii akademi olarak bu gelişmeye bu şekilde de bir destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu nedenle değil. Yani ülkemizin tabii iç barışı, bundan sonraki eğer birlikte yaşayacaksak bu insanların bir kısmıyla, onlarla birlikte nasıl yaşanacağına ilişkin bir takım öngörüler, onların insan haklarına riayet edilerek ülkemizde bulundukları süre içerisinde mutlu yaşamalarını sağlamak falan gibi bir takım sorumluluklarımız var. Yani bu akademinin de sorumluluğu aynı zamanda. Dolayısıyla kurumsal altyapıların da oluşması bir bakıma hem elzemdi, çok gecikmiş değil, yerli yerince yapılmaya başladı. Bu arada bizim üniversitede, İstanbul Hayvansaray Üniversitesi'nde de Göç Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi adı altında, kısaltılmış adıyla GÖÇAR adı altında bir merkez oluşturuyoruz. İşte kısa süre önce YÖK'ten onayı çıktı ve çalışmalarımıza başlıyoruz ve başladığımız bu çalışmalar hiç kuşkusuz biraz evvel söylediğim boyutları dikkate alarak yapılacak ve biz mümkün olduğu kadar çok geniş bir alandır. Yani Türkiye sadece Türkiye'de yaşayan göçmenlerle ilgili değil, yurt dışındaki vatandaşları da Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir birçok bakımdan. Tabii. Yani ekonomik, sosyal, siyasi, psikolojik ne derseniz. O çalışmaları da aslında üniversitemizde işte belli projeler çerçevesinde sürdürme amacındayız. Bunu yaparken de birçok kuruluşla işbirliği yapacağız. Zaten bu bir zannediyorum yakında bir network oluşacak. Göç araştırmaları yapan üniversite araştırma merkezlerinin bir araya gelmesi söz konusu.
Bilgi paylaşımı olacak.
En azından bilgi paylaşımı ve yani birinin yaptığını, hatta belli iş bir bölümleri falan da yapılabilir. Yani ağırlıkları ona göre ayarlayabilirsiniz. Kesişmeler olmaz falan. Bunun çok yararlı olacağını düşünüyorum ve zannederim siyaset kurumu da bunu destekleyecektir. Yani çünkü Türkiye bu alana hani nispeten geç girmiştir. Girmiştir ama önemli de sadece kurumsal değil, yani devlet katında da önemli kurumsal ve mevzuat değişiklikleri yaptı. Yani çok önemli kanun değişikliklerimiz oldu bizim. Daha önce olmayan, yani tabii 1930'ların İskan Kanunu'yla idare ederken 2007 sayılı bir yasa vardı çalışma izinleriyle ilgili. Çok eski bir yasa, yani her şeyi yasaklayan kimse, yani çok yasakçı bir, ama yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda ortaya konmuş, normaldir bir anlayışla karşılıyoruz. 1980'lerden sonra bunun artık değişmesi gerektiğine ilişkin bir irade oluşmaya başlamıştı ama ancak 2000'lerde söz konusu olabildi. Çalışma izinleri yasası çıktı. Ve giderek böyle işte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu falan. Bunlar çok önemli gelişmeler yani. Buna paralel olarak da araştırmalar geldi zaten. Dolayısıyla çok canlı, hareketli, dinamik bir alandır. Ve bu dinamik alanda giderek artan sayıda bilim insanının, genç bilim insanının ilgiyle çalıştığını görüyoruz ve bundan da çok mutluluk duyuyoruz. İşte umarım bizim üniversitede de, Ayvansaray Üniversitesi'nde, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde de bu mümkün olacaktır. Ben şimdiden çok ilgi olduğunu da görüyorum yani açıkçası.
Hocam yeni merkez hayırlı uğurlu olsun
çok
diyelim.
Çok teşekkür ederim.
Acaba yüksek lisans düzeyinde ya da doktora düzeyinde öğrenci kabulü olacak mı?
Bir sonraki aşamada herhalde. Çünkü program açmak lazım. Evet. Yüksek lisans ve doktora programlarının açılması da yine YÖK'ün onayına bağlı. Daha ileriki aşamalarda olacaktır. Ama başka üniversitelerimizde bu tür programlar var ve yani dediğim gibi çok değerli genç bilim insanlarımız yetişiyor. Onlardan da hem siyaset yararlanacak hem Türkiye toplumu da, yani çok önemli çünkü içinizde 5-6 milyon yabancı ile yaşıyorsunuz. Başınızı çevirip bakamazsınız. Bir de şuna özellikle değinmek istiyorum. Bunlarla ilgili bir takım hani eski deyimle tezvirat da var. Yani insanları biraz kışkırtan, xenofobik, yani yabancı düşmanı söylemlere yönelten bir takım ifadeler, demeçler falan da görüyoruz. Bu çok tehlikeli, yani Türkiye'nin iç barışını da bozacak ve aynı zamanda da insan haklarına aykırı bir şeydir. Yani insan hakları böyle ırkçılık yaparak, efendim işte yabancı düşmanlığı yaparak, bir de çok zor durumda ülkemize sığınmış insanlara karşı böyle bir şeyin yapılmasını hiç kabul edilir tarafı yok. O konuda da bizim akademi olarak aydınlatıcı bir işlevi üstlenmiş olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınıza da kolaylıklar dileyelim şimdiden. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi Göç Yolları köşemizde. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.